Ayrım 12.
Ama numarayı buldum, telefon ediyorum, bekliyorum ve su içiyorum. Beni bir yere bağlıyorlar, tekrar bağlıyorlar. Her sushi daha bürodaymış. Her sushi tane tane ve burnundan gelen bir sesle yineliyor. Hanımefendi tarafından yabancı bir bey gelecek. İtsuaye, birinci sınıf bir bilet. Ayrıca 1000 şilin nakit para verilecek. Hiç acelesi yok, yaparız. Benim için bir zevk olacak. Endişe etmeyin hanımefendi. Saygılarımı sunarım. Biraz vestiyerde duruyorum ve sigara içiyorum. Herr Franz frakının eteklerini dalgalandırarak koşarken sevimli bir ifadeyle bakıyor, sevimli bir ifadeyle el sallıyorum, sigaramı içmek ve beklemek zorundayım. Birkaç dakika sonra masaya Morbus'un yanına dönüyorum. Bulgar'dan hemen seyahat acentesine gitmesini rica ediyorum. Tren 3 saat sonra kalkıyor. Herr Sushi her şeyi halledecek. Hesap lütfen diye sesleniyorum. Profesör Mahler'e kafam karışık bir halde beni tanıdığı için bir selamla teşekkür ediyorum. Profesör Mahler daha yüksek sesle bağırıyor. Hesap lütfen. Herr Franz yanımızdan koşarak geçerken bağırarak yanıtlıyor. Hemen geliyorum. 20 şilini masanın üstüne koyuyorum ve Bulgar'a bununla hesabın ödenmiş olduğunu işaret ediyorum. Onun için ne dilemem gerektiğini bilmiyorum ama iyi yolculuklar diyorum. Ivan yine kafese kondun diyor. Ama Ivan... Malina işte yine aynı şey diyor. Yol için 1000 şilin. Cep harçlığı da cabası. Yanıtlıyorum. Sen aslında kuruşun hesabını soran insan değilsin. Sana daha ayrıntılı anlatmam gerek. Bu korkunç bir morbus. Malina hoşgörüyle karşılık veriyor. Bundan kuşkum yok. Her suşu telefon etti. Senin Bulgar gerçekten uğramış ona. Gördün mü diyorum ve şimdi adamın morbusu yoksa ve iki bacağı kesilmezse her şey yolunda demektir. Ama morbusu gerçekten varsa eğer o zaman para vermek zorundayız. Malina merak etme diyor, bir çaresini bulurum. Bugün Cafe Raymond'daki cüzam hastasıyla bir saat bile daha fazla oturamazdım. Hemen yerimden fırlayıp ellerimi yıkamaya gitmek istedim. Buluşmayı önlemek için değil, cüzamın adından kurtulmak için. Bu ad bir el sıkışmayla geçmişti bana. Eve geldiğimde bu kemirilmiş yüzün görünüşünün ardından gözlerimi yatıştırmak için asit borikli suyla göz banyosu yapmak istedim. Bu yılki tek uçak yolculuğumdan önce de 2 gün önce Münih'e gidip gelecektim. Çünkü Macar sokağından daha fazla ayrı kalamazdım. Bir taksi çağırdım ve şoförüm burnunun olmadığını çok geç ayrımsadım. Doğru dürüst dikkat etmeksizin Schwechat havaalanı dediğim için yola çıkmıştık bile. Ve ancak şoför bana dönüp de sigara içmek için izin istediğinde durumunu anladım. Burunsuz olarak Schwechat'a kadar gittim ve orada bavulumla indim. Ama havaalanının salonunda bir kez daha düşündükten sonra uçuşumu iptal ettirip başka bir taksiyle hemen geri döndüm. Akşam Malina Münih yerine evde olmama şaşırdı. Uçamamıştım çünkü iyi bir belirti değildi karşılaştığım. Zaten uçakta Münih'e kadar gidememiş, iniş takımlarındaki bir arıza nedeniyle gecikmeli olarak Nürnberg'e inmiş. Böyle insanların neden yoluma çıktıklarını ve bazılarının neden benden hep bir şeyler istediklerini bilemiyorum. Bugün adlarını bile doğru dürüst anlayamadığım 2 Fransız geldi. Birinden selam getirerek belli bir neden olmaksızın sabahın ikisine değin kaldılar. İnsanların neden evime geldiklerini ve saatlerce gitmediklerini, niyetlerini neden sakladıklarını bilmiyorum. Belki yok belli bir niyetleri ama gitmiyorlar ve ben de telefon edemiyorum. Öyle zamanlarda Frances'le Trollope'nin bir süre daha kalmalarına, bende pansiyoner olmalarına, bana yarım saat için odadan çıkma fırsatını kazandırmalarına seviniyorum. Çünkü kedilere hazır kedi maması ve küçük küçük kıyılmış taze ciğer vermek gerekiyor. Ondan sonra keyifleri yerinde dolaşıp duruyorlar. Yabancılarla konuşulurken dikkati üzerlerine çekiyorlar ve varlıklarının benim için yararlı olduğunu anlıyorlar. Tabii en geç 1 aya kadar kedili dönem son bulacak. Kediler Hohewarte'ye ya da kent dışına götürülecekler. Frances çabuk büyüyecek ve sonra hemen doğum yapacak. Aslında doğumdan sonra kısırlaştırmak gerek. Kendisiyle Frances'in geleceği üzerine konuştuğum Ivan da böyle düşünüyor. Bu düşünceye karşı olmaktan çok yatkın ve ben de Frances'i daha büyümüş görmeyi, çiftleşme dönemine gelmesini istemediğimi, onun yavrulamayan küçük bir kedi olarak kalmasını istediğimi Ivan'a sezdirmedim. Çünkü her şey nasılsa öyle kalsın istiyorum. Öyle kalsın ki Ivan da gelecek aylarda birkaç ay daha yaşlanmasın. Ama bunları Herr Kopecky'ye söyleyemem. Herr Kopecky kediler üzerine her şeyi biliyor. Çünkü bir defasında aynı anda 25 kedisi varmış, şimdi de 4 kedi besliyor. Üstelik rif maymunlarının davranışlarıyla fareler ve bu hayvanların ilginç özellikleri konusunda da bilgisi var. Ama Herr Kopecky'nin kedileri üzerine büyük bir neşeyle anlattıklarını dinleyemiyorum. Hemen hiç aklımda tutamıyorum. İstanbul Gülü adlı Siyam kedisinin kıskançlığı, çok sevdiği acem kedisi Aura'nın kendini öldürüşü, Herr Kopecky'nin aklı hala almıyor, hayvan kendini pencereden atmış. Frances ne bir Siyam ne de bir acem kedisi. Yalnızca güzel, çizgili bir posta olan, Orta Avrupa'ya özgü bir arka bahçe kedisi. Viyana'da oturma hakkı var, cins kedi falan da değil. Erkek kardeşi Trollope ise beyaz tüylü, birkaç siyah lekesi var, tembel ve keyfine düşkün, hiçbir zaman Frances gibi vızıldanmaz, bir kediye yakışır biçimde mırıldanır, ben okurken yatağıma atlar, sırtıma çıkar, omzuma kadar ilerler ve benimle birlikte kitaplara bakar. Çünkü Frances ile Trollope'nin en sevdikleri şey benimle birlikte okumaktır. Onları kovduğumda kitaplığa tırmanıp kitapların arasına gizlenirler. Birkaç kitap yerinden oynayıp döşemeye düşene kadar var güçleriyle çabalarlar. O zaman gizlendikleri ve yaramazlık yaptıkları yeri yine öğrenmiş olurum. Artık Bella ile Andreas'ın kedilerine yeniden kavuşmalarının ya da Ivan'ın annesinin kedileri köye götürüp orada bakmasının zamanı çoktan geldi. Herr Kopecky'ye yalnızca bu kedilere kim olduklarını ayrıntılı olarak anlatmadığım arkadaşlarım bir yolculuktan Viyana'ya dönene değin geçici bir süre için baktığımı söyledim. Malina'dansa biraz daha sabır göstermesini diliyorum. Malina'nın kedilere karşı bir düşmanlığı yok ama evimizde kağıtlarını dağıtan, yazı masasının üstünü boşaltan ve tam da en az beklediğimiz anlarda kitapları raflardan aşağı iten kedilere sürekli dayanabilmek onun yapabileceği bir şey değil. Üstelik şimdilerde bütün evin kedi çişi koktuğunu söylüyor. Ben kokuya alışıyorum. Gel gelelim, Lina Malina ile dayanışma içerisinde dayatıyor. Ya o ya da kediler. Malina, bu da senin parlak fikirlerinden biri diyor. Kedileri kum sandığına asla alıştıramayacaksın. Seni ciddiye almıyorlar. Kubay besle daha iyi. Ya da kanarya, papağan falan al. Ama hayır, onlar da çok ses çıkarır. Malina iki çocuğun olan ve her yanda dolanan kedileri anlayışla karşılayamıyor. Kendi huzurunu düşünüyor, Frances ve Trollope'yi tatlı, şirin, cana yakın bulmuyor. Ama ben bu tatlı kedileri beslemeyi unuttuğumda o zaman onları Malina düşünüyor. Sanki bu işi hep kendisi yaparmış gibi yiyecek veriyor, asla unutmuyor. Böyle işte Malina ve ne yazık ki ben de böyleyim. Bugün Lina ciddi olarak bundan bir yıl önce evin içinde değişiklik yapmak istediğimi anımsatıyor. Bütün evde değil, hiç kuşkusuz. Yalnızca 3 parça eşyanın yeri değişecekti ve Lina daha bana artık bir şeyler yapma zamanının geldiğini doğru dürüst söyleyemeden ben umursamayan bir ifadeyle bir başka zaman yaparız, yardım etsinler diye 2 adam da çağırırız diyorum. İki adam mı diye homurdanıyor Lina. Bu iş için adam çağırmaya ne gerek var hanımefendi? Yazı masamı 5 santim itmiş bile ve ben de itmeye başlıyorum. Çünkü bu sallanmayan ve yerinden zor oynayan şey sonuçta benim yazı masam. Tonlarca meşeden daha ağırmış gibi gözüküyor. Lina'ya önce masayı hafifletmeyi, çekmeceleri boşaltmayı öneriyorum. Hazır başlamışken acaba siz diye mırıldanıyorum. Hazır bu fırsat ele geçmişken acaba şu çekmeceleri biraz, hayır, boş verin. Birkaç yıllık toza saygıyla bakıyorum. Neyse ki Lina'nın alınganlığı üstünde değil bugün, yoksa haftada bir üstünden geçtiğini söylerdi hemen. Lina soluk soluğa kalıyor, bu da amma ağırmış. Bakın Lina diyorum, en iyisi iki adam çağıralım. Birer şişe birayla onar şilim veririz, olur biter. Böyle diyorum ki Lina benim için ne paha biçilmez olduğunu, gücünün benim için ne kadar değerli olduğunu anlasın. Malina ve ben onsuz yapamayacağımız için bir sürü adama şişelerce bira parası vermeye hazır olduğumu görsün. Malina ve ben Lina'nın burada bir enfarktüs krizi geçirmesini ya da kalça kemiğinin kırılmasını istemiyoruz. Dolapları ve sandıkları itmesi gerekli değil. Benim gücüm yok. Lina güçlü. Yazı masasını birlikte öteki odaya itiyoruz. Bu arada ağırlığın %80'inden fazlası doğal olarak Lina'ya kalıyor. Buna karşın bugün kızgınım Lina'ya. Çünkü bana her şeyi çok görüyor ve şimdi de 20 şilin vermek istediğim adamları kıskanıyor. Parayı sokağa atmak diye açıklıyor düşüncesini. Yine her şeyi yanlış yaptım. Lina ve ben kötü bir yazgının buyruğundaymışçasına birbirimize bağımlıyız. Bira verilecek adamları ikimize de çok görmesine karşın yalnız onun beni yüksek sesle eleştirebilmesine, benimse böyle bir hakkımın bulunmamasına karşın ama içimden ben de onu eleştiriyorum. Bu nedenle kafamda hiç kimsenin bir başkasına bağımlı olmayacağı, tamamen yalnız başıma bir evde, içinde birkaç küçük aygıtın Lina'nın yerini tutacağı bir evde yaşayacağım günü canlandırıyorum. Bir düğmeye basmak, bir yazı masasını kaldırmaya ve yerini değiştirmeye yetecek tüy gibi. O zaman artık kimse sürekli olarak bir başkasına teşekkür etmeyecek, yardımcı olmayacak ve içinden başkalarına öfkelenmeyecek. Artık kimse yararlı ya da zararlı bir konuma girmeyecek. Ama sonra kendimi Lina'nın her yıl bir kez beni satın almaktan vazgeçirdiği elektrikli aygıtların önünde görüyorum. Ve bugün Lina yine satın almamı öğütlüyor. Günümüzde artık elektrikli kahve değirmeni ve elektrikli portakal sıkacağı olmaksızın yaşanamayacağı kanısında. Gel gelelim ben çok ender kahve içerim ve Malina'nın portakal suyunu sıkmak için de gücüm henüz yeterli. Gerçi bir elektrikli süpürgem ve bir buzdolabım var. Ama Lina yılda bir kez evimizi bir makine fabrikasına çevirmek ister ve sözcüklerin üstüne basa basa konuşur. Günümüzde bunlardan herkes de var. Bütün aileler kullanıyor bunları. Bir gün gelecek, insanların siyah ama altın gibi parlayan gözleri olacak. Onlar güzelliği görecekler. Pisliklerden arınmış ve tüm yüklerden kurtulmuş olacaklar. Havalara yükselecekler. Suların dibine inecekler, sıkıntılarını ve ellerinin nasır bağlamış olduğunu unutacaklar. Bir gün gelecek, insanlar özgür olacaklar. Bütün insanlar özgür olacaklar. Kendi özgürlük kavramları karşısında da özgür olacaklar. Bu daha büyük bir özgürlük olacak, ölçüsüz olacak, bütün bir yaşamı boyunca sürecek. Cafe Hallmark'ta Lina'ya hala kızgınım. Çünkü Lina bazı düşüncelerimin tehlikeli tanığı. Kimi zaman ben telefonda konuşurken ağzımdan öyle tümcelerinde çıktığını duyuyor ki bunlar onun gözünde kafirlikten başka bir şey değil ve bıraksalar bunlar yüzünden beni hemen pencereden aşağı atabilir, giyotine ya da dar ağacına yollayabilir, bir odun yanının üstüne çıkarıp yakabilir. Ancak hiçbir zaman açıklayamadığım bir şey var. Acaba Lina yalnızca sabahları dayak yemiş gibi dolaşıp durmama, ata mı, imi mi alınacak, binme işime mi karşı, yoksa yalnızca kılı kırk yararcasına hesap işlemlerine girişmeyip onun güçlükle yaptığı toplamaları denetleme işime mi karşı oluşunun asıl nedeni söylediğim tümcelerden kaynaklanabilir ve bu düşünceleri ona beni öldürme hakkını veren bu düşünceleri seziyor olabilir. Bir gün gelecek, insanlar savanları ve bozkırları yeniden keşfedecekler. Uçsuz bucaksıza açılıp köleliklerine bir son verecekler. Hayvanlar yükseklerdeki güneşin altında insanlara, artık özgür olan insanlara yaklaşacaklar ve dev kaplumbağalar, filler, bizonlar birlik içerisinde yaşayacaklar. Ormanların ve çöllerin kralları, özgürlüklerine kavuşmuş insanlarla birleşecekler. Aynı kaynaktan su içecekler, arınmış havayı soluyacaklar, birbirlerini parçalamayacaklar. Bu başlangıç olacak, bütün bir yaşamın başlangıcı. Sesleniyorum, hesap lütfen. Herr Karl sevinçle hemen geliyorum diye sesleniyor ve kayboluyor. Çok haksız davranıyorum aslında. Üstüne kırık dökük birkaç tümce yazmış olduğum kağıt peçeteyi buruşturuyorum. İnce kağıt tepsiye taşmış olan kahvenin içinde yumuşuyor. Hemen eve gitmek istiyorum. Macar sokağına dönmek istiyorum. Lina'yı affedeceğim. Lina beni affedecek. Bana bir portakal suyu hazırlayacak ve kahve yapacak. Bütün bir yaşamın varlığı şart değil. Bütün yaşam bu. Öğleden sonra 9 numaranın önünden sakin geçeceğimden eminim. Ama karşı kaldırımdan? Ayrıca bir an durabileceğimden de eminim. Çünkü Frau Agnes Ivan'ın evini sabahları topluyor ve daha sonra yalnız yaşayan başka iki erkeğin evlerine gitmek zorunda. Ayrıca Ivan'ın oturduğu binanın kapıcısıyla karısı da hiçbir zaman caddede gözükmezler. 6 numaradaki Bay ve Bayan Breitner'le dedikodu etmeye çıkmazlar. Yalnızca Frau Agnes'i bazen kapımın önünde Bayan Breitner'le mahrem bir sohbete dalmış görürüm. Ama bu kez 9 numaranın önünde Ivan'ın arabası duruyor. İlk anda sandığımın aksine oraya öyle rastlantı sonucu bırakılmış değil. Çünkü şimdi Ivan'ın binadan çıkıyor ve otomobile doğru gidiyor. Hızla yoluma devam etmek istiyorum. Ama Ivan iyi gören gözleriyle beni yakaladı bile. Elini sallayıp sesleniyor. Neşeyle karşıya koşuyorum. Ne işi var burada bu saatte? Ben onun büroda olduğunu düşünürken ve sonra artık gülmüyorum. Çünkü ön koltukta kaç kez benim oturmuş olduğum yerde birbirlerine sımsıkı sarılmış iki küçük varlık oturmakta. Şimdi başlarını uzatıyorlar. Ivan konuşuyor. Bu Bella, bu da Andreas. Haydi hemen selam verin bakayım. Ama ortak adlarıyla Gierekek. Yani bu iki çocuk selam vermiyorlar. Cevap vermiyorlar. Çünkü ben kafam karma karışık. Almanca bilip bilmediklerini soruyorum. Gülmeye başlıyorlar ve kendi aralarında konuşuyorlar. Tek sözcük anlamıyorum. Demek bunlar Ivan'ın hep tanımak istediğim çocukları. Haklarında bir şeyler bildiğim çocuklar. Örneğin Bella'nın daha büyük olduğu ve artık okula gittiği gibi. Sıkılgan bir ifadeyle Ivan'la konuşuyorum ve niyetimin ne olduğunu, nereye gitmek istediğimi artık bilemiyorum. Ha evet, Otomaga. Macar sokağının yukarısına gidecektim. Arabamın yağlaması yapılıyor. Belki de hazırdır bile. Sürekli kekeliyorum. Otomobil hazır değilse eğer, o zaman belki de bir taksiye atlayıp 19. bölgeye gitmek zorunda kalırım. Bir arkadaşımı ziyaret etmeliyim. Üstelik arkadaşım hasta. Gideceğin yer hemen hemen yolumun üstünde diyor Ivan. Seni götürebiliriz. Haydi seni de alalım. Ivan seni de alayım demiyor. Çocuklara Macarca bir şeyler söylüyor. Arabayı dolanıyor. Çocukları indiriyor ve arka kapıyı açıyor. Çocukları arka koltuğa oturmaya zorluyor. Bilemiyorum. Şimdi gelmesem daha iyi. Otomaga gitmek ya da bir taksi tutmak istiyorum ama nasıl anlatabilirim ki Ivan'a? Bu karşılaşmanın benim için çok ani olduğunu. Binsene artık diyor. Yolda Ivan'ı dinliyorum yalnızca. Bazen arkaya bakıyorum. Bir iki tümce bulmak zorundayım. Hazırlıklı değilim. Bella'ya kaçıncı sınıfta olduğunu, hangi okula gittiğini sormayacağım. Çocuklara nasıl olduklarını, en çok ne yapmayı sevdiklerini, hangi oyunları oynadıklarını ve dondurma sevip sevmediklerini sormayacağım. Böyle yapmam asla söz konusu olamaz. Çocuklar ikide bir Ivan'ın sözünü kesiyorlar. Gördün mü? Bak bir fayton. Bak bir baca temizleyicisi. Jimnastik ayakkabıları aklında mı? Bak bir Alfa Romeo. Hem de Salzburg plakalı. Hey bak, bu bir Amerikalı mı? İvan bana yorucu bir öğleden sonradan söz ediyor. Bürodaki güçlüklerden arada arkaya çabuk ve eksiksiz yanıtlar veriyor bana. Zamanın azlığından, güçlüklerden söz ediyor. Tam da bugün çocukları dişçiye götürmek zorunda kalmış. Doktor Herr, Bella'nın bir dişini çekmiş. Andreas'a iki küçük dolgu yapmış. Arkaya bakıyorum. Bella ağzını açıyor, abartılı bir biçimde yapıyor bunu. Yüzünde muzip bir ifadeyle. Andreas onu taklit etmek istiyor ama kendini tutamayıp gülüyor ve şimdi tam sırası, sormuyorum acıdı mı diye. Doktor her sevimli bir diş doktor mu diye de sormuyorum. Ben de ağzımı açıyorum ve oysa doktor benim akıl dişimi çekti diyorum. Çünkü benim akıl dişlerim var. Sizin ise daha yok. Bella bağırıyor. Hey baksana, yalan söylüyor bu. Akşam Ivan'a, fakat çocuklar sana hiç benzemiyor diyorum. Belki Bella biraz benziyor, o kahverengi, karma karışık saçları ve açık renk gözleri olmasaydı daha da benzerdi. Ivan anlamış olmalı benim çocuklardan korkmuş olduğumu. Çünkü gülüyor ve bu kadar zor mu geldi diyor. Oysa bir yanlış yapmadın diyor, benzemiyorlar bana. Ama üstlerine varılmasına, kendilerine öyle beylik sorular sorulmasına da dayanamazlar. İşin aslını hemen anlarlar. Acele bir öneride bulunuyorum. Pazar günü sinemaya giderseniz eğer, bir sakıncası yoksa ben de sizinle gelebilirim. Nice zamandır canım sinemaya gitmek istiyor. Şimdi Apollo'da bir film var. Yaşayan Çöl. Ivan o filmi geçen pazar gördük diyor. Ivan bir başka defa beni de götürecek mi gerçekten? Yoksa filmi gördük demek bir kaçamak mıydı yalnızca? Çocukları yeniden görecek miyim? Yoksa Ivan iki dünyasını, artık bunlar birer dünya olmaktan çıkmışlarsa eğer, sürekli olarak birbirinden ayrı tutmak mı istiyor? Bütün bunlar açıklığa kavuşmuş değil henüz. Bir satranç partisine başlıyoruz ve artık konuşmak zorunda kalmıyoruz. Uzun ve sıkıcı, neredeyse santim santim giden, akışı sık sık kesilen bir parti oluyor. Bir türlü ilerleyemiyoruz. Ivan saldırıyor, ben savunmadayım. Ivan'ın saldırısı duraklıyor. Bugüne değin oynamış olduğumuz en uzun, en sessiz parti, Ivan bana bir kez olsun yardım etmiyor ve bugün oyunu bitirmiyoruz. Ivan her zamankinden çok viski içmiş, yorgun. Ivan küfürleri savurarak ayağa kalkıyor, birkaç adım gidip geliyor ve ayaktayken de içmeyi sürdürüyor. Artık hevesi kalmamış. Zorlu bir gün var arkasında, kimse mat olmadı ama patada ulaşamadık. Ivan hemen eve dönmek ve uyumak istiyor. Ben çok ağır bir tempoyla karşımdakini yorarcasına oynamışım. O da hiç düşünmeden oynamış. İyi geceler. Malina eve döndü. Beni hala oturma odasında buluyor. Satranç tahtası ortada. Kadehleri henüz mutfağa götürmedim. Elimde bir kitap. Red Star Over China. Köşede ayaklı lambanın yanındaki sallanan koltukta gidip geldiğimden daha önce nerede oturduğumu bilmesine olanak bulunmayan Malina satranç tahtasına eğiliyor, hafif bir ıslık çalıyor ve bal gibi kaybediyormuşsun diyor. Rica ederim, ne demek bal gibi belki de kaybedecekmişim? Ama Malina hamleleri düşünüyor ve hesaplıyor. Siyahla oynadığımı nereden biliyor? Çünkü siyah onun hesabına göre sonunda kaybedecekti. Malina eline benim viski kadehimi uzatıyor. Ivan'ın benimki gibi yarısı dolu olarak bıraktığı kadehin değil de bu kadehin benim olduğunu nereden biliyor? Malina asla Ivan'ın kadehinden içmez. Biraz önce Ivan'ın dokunmuş ya da kullanmış olduğu hiçbir şeye elini uzatmıyor. Ne bir zeytin tabağına ne de tuzlu badem tabağına. Sigarasını benim tablamda söndürüyor. Bu akşam Ivan'ın kullandığı öteki tablada değil, bir sonuca varamıyorum. Çin'den hemen ayrıldım. Düşman birlikleri hızla güneydoğudan, öteki birlikler de kuzeyden yürüyüşe geçti. Lin Piao derhal askeri bir toplantı düzenledi. Ivan ve ben bir noktada birleşen dünyada, Malina ve ben ikimiz bir olduğumuz için aykırılaşan dünya. Malina'yı bu denli az gereksindiğim olmamıştı hiç. O da benimle ne yapacağı konusunda giderek kararsızlaşmakta ama eve zamanında gelmeseydi, bana Çin'deki büyük yürüyüşle Ivan'a benzemeyen çocuklara ilişkin kimi düşüncelerin arasında bir yerlerde rastlamasaydı, O zaman yine kötü alışkanlıklara dönerdim. Mektuplar yazardım, yüzlerce mektup veya içer yakıp yıkardım, yıkıcı düşünürdüm. Her şeyi yıkardım ve son ayakta kalanı da yıkardım. Sonunda ulaştığım ülkeyi savunamaz, tökezler ve orayı bırakıp giderdim. Malina sustuğunda bile bu tek başına susmaktan daha iyi ve o zaman bu durumu artık anlayamaz olduğumda Malina her zaman benim için sapasağlam ve kendine egemen biçimde var olduğundan ben kendime egemen olamadığımda Ivan'ın yanında yardımcı oluyor ve böylece en kötü zamanlarımda dahi biliyorum ki Malina'yı hiçbir zaman yitirmeyeceğim, kendimi yitirecek olsam bile. Malina'ya sen diyorum, Ivan'a da sen diyorum ama bu iki sen anlatımdaki o ölçüye ve tartıya gelmez vurgu farkıyla birbirinden ayrılmakta. Normal olarak hep kullandığım siz sözcüğünü her ikisine karşı da daha baştan kullanmadım.